Ayrım 31, sayfa 357. İnferiz, mahfi eğilmez. Savcı burada sustu, biraz nefeslendi ve devam etti. Komiser soruşturmadan alınca Emre biraz rahatlamış. Ben Emre'yi sorgulamak için çağırdığımda işlerin yeniden karıştığını anlayıp Paris'e giriş planını öne çekmiş ve Semra ile konuşmuş. Semra pırlantaların satıldığını ve parasının ona Paris'te elden ödeneceğini söylemiş. Birlikte Emre'nin Paris'e gidiş gününü ve saatini belirlemişler. Emre bu plana uygun olarak biletini almış. Yola çıkacağı gün bilinmeyen bir numaradan bir kadın, Komiser Cengiz'i arayarak Emre'nin Paris'e gidecek uçakla ülkeden kaçacağı ihbarını yapmış. Komiser beni aradı ve ihbarı iletti. Hemen havaalanı güvenlik amirine talimat verip Emre'yi arama bahanesiyle gözaltına almaları talimatını verdim ve sonra polisleri gönderip yakalattırdım.
Peki Semra ya da Neydin ne oldu?
Emre sorgusu sırasında Semra hakkında bu bilgileri verince Neydin'i araştırmaya başladık. Emre Neydin'in Paris'te kirada oturduğu evin adresini verdi. Adresi büyükelçilik aracılığıyla araştırdığımızda bu adreste böyle birisinin oturmadığını öğrendik. Sonra Emre'nin telefon kayıtlarını araştırdık. Paris'te konuştuğu telefon numarasını bulduk. O numarayı aradığımızda bu numara kullanılmamaktadır yanıtını aldık. Fransız polisinden Paris'te yaşayan Neydin M adını taşıyanları araştırmasını istedik. Artık her yerde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi geçerli olduğu için Fransız polisi nüfus idaresi aracılığıyla bu araştırmayı 2 günde tamamladı. Paris'te yaşayan ve bu adı taşıyan kişiler çıksa da bunlar arasında babası Fransız, annesi Türk olan bir Neydin M olmadığı saptandı. Sonunda Neydin M hikayesini Emre'nin uydurduğu ve pırlantaların yarısını bir yerde sakladığı kanısına vardık.
Bunu söylediğinizde Emre ne dedi?
Emre yarı deli gibi artık ısrarla pırlantaları aldı, beni ortada bıraktı, oyuna geldim deyip duruyor.
Murat, Semra gerçekten hayattaysa ve böyle bir oyun kurgulamışsa o zaman muhtemelen Emre'nin Paris'e kaçacağını ihbar eden de o olmalı diye düşündü.
Savcı Murat'a bakarak aklınıza bir şey takıldı sanırım müfettiş bey dedi.
Haklısınız Selim Bey, Emre'nin uçakla kaçmakta olduğunu ihbar edenin kim olduğu sorusu aklıma takıldı.
Komiser Cengiz arayan kadının adını vermediğini ama sesinin sanki telefona bir mendil kapatılmış gibi bariz boğuk geldiğini söyledi. Arayan numarayı ve yerini saptayamamışlar.
Kimdi acaba?
Savcı bir an durdu, Murat'ın aklından geçeni okumaya çalışır gibiydi. Semra olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
Doğru tahmin ettiniz, ilk ağızda onu düşündüm.
Emre'den intikam almak istese bile muhbirin hali olması çok uzak olasılık. Çünkü Emre ile ayrılmışlar. Onun ne zaman gideceğini bilemez. Eğer Semra gerçekten yaşıyorsa ihbar eden o olabilir. Böylece Emre'yi yakalatıp pırlantalara tek başına konmuştur.
Savcı başını sallayarak onayladı. Eğer Emre'nin anlattıkları doğruysa Semra'nın bütün bu hamleleri başından beri planladığı ve uyguladığı çok açıktı. Ama bütün bunları Emre'nin uydurmuş olması da mümkündü.
Savcı yeniden söze girdi. Sizi buraya kadar getirttiğim için üzgünüm ama bütün bunları telefonda anlatamazdım. Çünkü henüz iddianameyi bitirip mahkemeye vermedim. Soruşturmanın tamamlanmasında sizin bulgularınızın da katkısı olduğu için sonucu mahkemeden önce benden öğrenmenizin doğru olacağını düşündüm. Ve o nedenle sizi davet ettim. Özellikle de Google Maps Timeline çizelgesinin Emre'nin her şeyi itiraf etmesinde büyük katkısı olduğunu belirtmem gerek.
Sayın savcım, benimle bütün bu sonuçları paylaştığınız için asıl ben teşekkür ederim. Bu arada sormayı unuttum. Ölüm emrini veren vakıf ortakları ne oldu?
Hepsinin sorgulamalarını yaptım. Henüz firarda olan biri hariç hepsi şu anda gözaltında. Tutuklanmaları için iddianameyi yazıp davayı açmam gerekiyor. Firarda olan da bugün yarın ele geçer sanırım. Ben de bir haftaya kalmaz iddianameyi bitirir davayı açarım.
Bu cinayetin çözülüp de bu aşamaya geleceğine ilişkin hiç umudum yoktu. Bu olayla bağlantılı olarak vakfın yasa dışı ilişkilerinin ortaya çıkması önemli bazı siyasetçileri de zan altında bırakıyor. Bakalım onların durumu mahkeme aşamasına gelecek mi?
Bakalım göreceğiz. Biz gereğini yaptıktan sonrası artık meclise kalıyor.
Murat izin isteyip ayrıldı. Binadan dışarı çıkarken Semra meselesinin bir soru işareti olarak kaldığını düşünüyordu. Ama yapılabilecek fazla bir şey yoktu artık. Arabasını bıraktığı otoparka doğru yürürken hep birlikte yaptıkları tabloya son fırça darbesini de bugüne kadar işin içinde en az görünen savcının vurduğunu düşünüyordu. Öyle ya, komiserin anlattığına göre savcı özellikle yaptığı trafik kazası sonrasında bu olayın uğursuz olduğuna inanıp kenara çekilmiş ve işi son aşamaya gelinceye kadar neredeyse tümüyle komisere bırakmış görünüyordu. Arabasına bindi ve Ankara'ya doğru yola çıktı. Öğlen yemeğini yolda yerim artık diye geçirdi aklından.
Yabancı.
Murat gece boyunca Emre'nin savcıya Semra konusunda anlattıklarının doğru olup olmadığını ve eğer doğru değilse o zaman pırlantaları ne yapmış olabileceğini düşündüğünden uyuyamadı. Ancak sabaha doğru yorgun düştüğünde biraz daldı. Kalktığında saat 10'u geçmişti. Okula gidecek, Yusuf Hoca'yı bulacak ve atama işini konuşacaktı. Daha fazla geç kalmamak için hızlıca giyindi, bir tost yaptı ve kahve hazırladı. Kahvaltısını yaptıktan sonra arabasına binip doğruca üniversiteye gitti. Yusuf Hoca'yı buldu, bir süre sohbet ettiler. Sonra Murat'ın öğretim üyeliği için başvurusunu yaptılar. Yusuf Hoca kuruldakilerin hepsini tanıdıklarını, bu işi takip edip hızlıca sonuçlandıracaklarını söyledi.
Tahminimce önümüzdeki ayın ilk haftasında başlatırız seni dedi.
Bu 15 günlük bir süre demekti Murat. O zaman ben hazırladığım istifa mektubunu vereyim dedi.
Yok yok, istifa etme. Yeni atama gibi yapmayalım, naklen atama isteyelim maliyeden.
Haklısınız, en doğrusu o galiba.
Bu durumda Murat o iki haftayı dinlenerek geçirecekti. Yusuf Hoca ile vedalaştı ve okuldan çıktı. Maliye müfettişliğinden ayrılmadan önce öteden beri aklında olan bir şeyi yapmak istiyordu. O nedenle ofise gitmeye karar verdi. İki bakanın da onay verdikleri yatırım projeleri karşılığında rüşvet aldıkları eldeki çeşitli kanıtlarla kesinleşmişti. Üstelik alınan rüşvet miktarları çok yüksek tutarlara varıyordu. Müteahhitler bu kadar yüksek rüşvetleri verebilmek için bu projeleri yapılabilirlik maliyetinin çok üzerinde bedellerle kabul ettiriyor olmalıydılar. Bu durumda son 5 yıldaki bütün yatırım projelerinin baştan aşağıya incelenmesi, devletin ne kadar zarara uğratıldığının belirlenmesi, bu zararın iki taraftan da tazmin edilmesi, ayrıca bu zarara neden olanların yargılanarak cezalandırılması gerektiğini düşünüyordu. Bilgisayarını açtı. Aklındaki bu konuları oturup hızlıca bir rapor halinde yazmaya başladı. Raporda başkanlığa verdiği gizli raporundaki bulguları 3 sayfada özetledi, alınan rüşvetlere değindi, sonra Kamu Yatırımları Bakanlığı'nın zaman aşımı süresi içindeki bütün ihalelerinin maliye müfettişleri eliyle incelenerek devletin bu ihalelerden dolayı uğradığı zararın belirlenmesini ve bu konularda ceza ve tazminat uygulaması yoluna gidilmesini önererek raporu bitirdi. Rapordan 2 kopya bastırdı, bir de takdim yazısı yazdı. Bunları alıp bakanlığa gitti. Yolda yürürken üzerine düşen her şeyi yapmış olduğunu düşünüyordu. Teftiş kurulunda ayaküstü Rıza Efendi ve Dilek Hanım'la selamlaştı. Takdim yazısıyla birlikte raporunu kalem müdürüne verdi. Bundan sonrası artık onun işi değildi. Bakanlık gereğini yapmalı ve devletin uğradığı zararı saptayarak sorumluların cezalandırılmasını ve zararın tazmin edilmesini sağlamalıydı. Son görevini de yapmış olmanın huzuruyla bakanlıktan çıktı. Bir hafta boyunca büroya gitmedi, evde bir şeylerle oyalandı, spor salonuna devam etti. Bu süre içinde Gülşen'le iki kez buluştu, bir ara Rüya'yı aradı. Son gelişmeleri savcıdan öğrendiklerini anlattı. Murat Semra'nın yaşadığı ile ilgili Emre'nin iddialarını duyduğunda Rüya'nın çok şaşıracağını tahmin ediyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Rüya sakin bir tonla konuştu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu deniz kazası işi bana en baştan şüpheli gelmişti. Ama senin düşünce silsileni karıştırmamak için o aşamada söylememiştim. Semra gerçekten de sağ olabilir ve eğer öyleyse de müthiş olur.
Murat da benzer şekilde düşünüyordu. Bir şeyler söylemek isterken Rüya yine söze girdi.
Şimdi bu senin anlattıklarını dinleyince kafam daha netleşti Murat dedi. Ben de bu işe devam edemeyeceğim. Seninle son konuştuğumuzdan sonra kendime İstanbul'da bir kiralık ofis bakmaya başlamıştım. O işi hızlandıracağım.
İstanbul mu? İstanbul'a mı yerleşeceksin?
Evet, çünkü beni tanıyan şirketlerin çoğu İstanbul'da.
Serbest avukatlık sana yakışır Rüya ama yine de kendi başına yola çıkmak, üstelik bunu yeni bir kentte yapmak kolay değil. İyice düşündün mü?
Düşündüm Murat. Biliyorsun sözleşme hukuku konusunda uzmanım. Burada çalıştığım sürece merkezleri İstanbul'da olan bazı firmaların yöneticileri serbest avukat olarak çalışırsam işlerini bana getireceklerini söyleyip duruyorlardı. Son bir hafta içinde hemen hepsini aradım ve bu düşüncemi açtım. Bunların arasında büyük yabancı şirketler de var. Hepsi benimle çalışmak istediklerini söylediler.
Anladım. Umarım senin için en iyisi olur Rüya. Bu şirketlerin sadece sözleşme işlerine mi bakacaksın?
Sözleşmeler başlı başına ciddi bir iş ama zamanla bu şirketlerin başka işleri de bana gelir diye tahmin ediyorum. Teyzemin kızı Şenay var. Bir de şirkette avukat olarak çalışıyor. Çok yetenekli. Akıllı bir kız. Ona sordum benimle çalışıp çalışmayacağını. Çalışırım dedi. Aklımda birisi daha var. Yeğenimin arkadaşı Selçuk. O da iş hukuku uzmanı. Birkaç dava ile ilgili bazı konular üzerinde tartışmıştık. Düşüncelerini, yorumlarını, analiz tarzını çok beğenmiştim. Aradan biraz zaman geçince işlerin gidişine göre onu da alırım belki. Öyle olunca şirketlerin sözleşme hukuku dışındaki işlere de bakabiliriz.
Anladım Rüya. Senin bu yeni yaşamın altından en iyi şekilde kalkacağına yürekten inanıyorum. Dilerim senin için en iyisi olur.
İnşallah bundan sonrası ikimiz için de iyi olur.
Bir soruşturma ikimizin de yaşamını değiştirdi. Seni de yaktım. Rüya güldü.
Ben öyle düşünmüyorum dedi ve devam etti. Bu vesileyle ben zengin olacağım. Sen kendine bak.
Karşılıklı kahkaha attılar ve yeniden görüşmek üzere sözleştiler. Ayın son günü sabahtan Dilek Hanım aradı ve başkanın kendisini görmek istediğini söyledi. Murat hiç acele etmeden hazırlandı, yolda üniversitede yapacaklarını düşündü. Zihni çok daha berraktı. Kafasına takılan sorunlardan kurtulmuş gibiydi artık. Arabasını otoparka bıraktı ve yürüyerek bakanlığa gitti. Dilek Hanım, "Başkan Bey sizi bekliyor," dedi. Murat kapıyı vurdu ve içeri girdi. Başkan onu görünce masasından kalktı ve yanına gelip Murat'ın elini sıktı. Karşılıklı koltuklara oturdular. Başkanın önünde bir belge vardı, onu aldı, bir kez daha göz attı ve sessizliği bozdu.
Murat Bey, üniversiteye başvurmuşsunuz ve sizi öğretim üyesi olarak atamaya karar vermişler. İzinler alınmış. Şimdi bizden nakil için izin istiyorlar.
Evet efendim, bu benim öğrencilikten beri hayalimdi. Aslında iki hayalim vardı. Biri maliye müfettişliği, biri de akademisyenlik. İlkini yaptım, sıra ikincide diye düşünüyorum.
Bence bir kez daha düşünün Murat Bey. Bakan Bey'le konuştuk. Sizi daire başkanlığına atamak istiyorduk. Bugün yarın söyleyecektim size.
Murat sessiz kaldı. Bir zamanlar idari göreve geçmiş olmayı istemiş olsa da bu son yaşananlardan sonra burada bir görev almak artık tercih ettiği bir şey olmaktan çıkmıştı. Başkan sessizliği bozdu.
Ne dersiniz Murat Bey? Bakan Bey'e tamam diyelim mi?
İlginize çok teşekkür ederim üstadım ama kesin kararımı verdim. Üniversiteye gideceğim. Yine bir sessizlik oldu. Başkan tekrar söze girdi.
Murat Bey, son yaşanan olaylardan çok etkilendiğinizi, duygusal olarak zedelendiğinizi biliyorum. Ama bunlar 40 yılda bir olacak şeyler. Sizin buradaki geleceğiniz parlak, burada devam etmelisiniz.
Sağ olun efendim ama ben burada kalmak istemiyorum. İzninizle gidip üniversitede yararlı olmaya çalışacağım. Başkan bir süre konuşmadı, dalgın gözlerle duvardaki tabloya baktı, sonra ağır ağır konuştu.
Pekala Murat Bey, siz nasıl isterseniz. Ben üniversitenin naklen atama isteğine olumlu cevabınızı imzalayacağım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Verdiği iki rapordan da tek kelime bile etmemişti başkan. Murat da hiç sormadı ne olduğunu. Kalktılar, el sıkıştılar. Murat izin istedi ve yanıtı beklemeden odadan çıktı. Arkasından koridora çıkan Dilek Hanım'ı fark etmemiş gibi yaparak ve başkan yardımcısına da görünmemeye çalışarak yürüdü. Rıza Efendi'nin elini sıktı, ona veda etti. O an için gözünde bakanlığı temsil eden tek kişi Rıza Efendi'ydi. Mayıs ayının son haftasıydı. Murat, iki aya yakın zamandır bu iş beni oldukça yordu ve yıprattı diye düşündü. Tertemiz, sıcak bir hava vardı dışarıda. Amaçsızca yürümeye başladı. Bu soruşturmayı ve yaşadıklarını unutmak istiyordu. Dalgın yürürken omzuna birisi çarptı ve bağırdı. ''Önüne baksana!'' Murat dönüp bakmadı bile. Bilinçsiz bir refleksle sol iç cebindeki cüzdanını yokladı ve yürümeye devam etti. Çevresindeki hiçbir şey dikkatini çekmiyordu. Bu dünyaya yabancı gibiydi. Dünyadaki en tuhaf duygulardan birisidir insanın yaşadığı çevreye, topluma, hatta dünyaya yabancılaşması. Bu duyguya kapılan insan bir rüzgarın önünde oradan oraya savrulan bir yaprak gibi hisseder kendisini. Maliye Bakanlığı zihninde yarattığı bir yanılsama mıydı? Nasıl böyle hızla değişmişti? Yoksa kendisi mi çok katıydı? T kurumu soruşturmasında kendisini göklere çıkaran aynı yer değil miydi? Rüya ile ilişkisi nasıl devam edecekti? Eskiden beri ona duyduğu yoğun duygular içine hapsettiği kavanozdan dışarı çıkmıştı. Onları tekrar kavanoza doldurup kapağını kapatmak mümkün müydü? Mümkün olsa bile bunu yapmayı istiyor muydu acaba? Şimdilik arkadaş olarak kalmayı becermiş görünseler de bunu böyle sürdürebilecekler miydi? Bakanlıkta kaybettiği huzuru üniversitede bulabilecek miydi? Carmina Burana'yı kafasında bu tür sorular olmadan kendisini vererek dinleyebilecek miydi? Murat zihninde uçuşup duran bu sorularla dalgın yürüyüp giderken içinde bulunduğu bu durumu Albert Camus'un yabancısı gibi tanımlamanın doğru olabileceğini düşünüyordu. Kitabın sonu. 2 Aralık 2023. Sayfa 366.
Gönüllü okuyucu Levent Filios'un son bir notu daha var sizlere. Evet, kitap bitti. Ama acaba Murat Carmina Burana'yı salim kafayla dinleyebilecek miydi? Ama siz dinleyebilirsiniz. Ben final parçası O Fortuna, Cur d'Amour'su sizin için çalıyorum.